Ayrım 12.
Hadi benim çocuğum. Sopaların tek düze sesleri tamtam sesleri gibi büyüyor kafanda. Sanki kutsal bir av töreni. Gürbüz alevlerin içine atılmışsın. Alevler dört bir yanından kuşatmış. Çevrende ilkel bir inanç buharlaşması içinde hoplayıp zıplayarak eriyip yok olmaya çalışan bu ilkel insanların arasında kısık bir ses, bir düşün içinden de olsa boyuna konuşuyor yüreğinin içinde. Fısıltıyla babaca. Hadi benim çocuğum, hadi benim çocuğum, konuşayım deme. Bir kere konuşmaya başladın mı? Tam sesleri, dibek döven kadınların çıkardığı tokurtulara dönüşüyor beyninde. Büyük dibek taşının çevresinde iki kadın ellerinde ağır tokmakları indirip kaldırıyorlar boyuna. Biri indirirken biri kaldırıyor ağır ağaç tokmakları tabanında. Tokurtularla vuruyorlar. Artık doğruca beynine iniyor tokmaklar. Kadınların başları örtülü, kara çoraplar giymişler, ayaklarında lastikler. O yaşta sıska kadının yüzü belleğinin sisleri arasında belirip belirip yok oluyor. Başörtülü, ayağında lastikleri, kara çoraplarıyla. Bağır ulan. Bu ses, bu bağıran kısık ses. Bağırsana ulan eşi ol eşek. Onun sesi bu. Babaca konuşan. Yüzünü göremiyorsun. Başının gerisinde bir yerde. Hadi çocuğum diyen. Birden dizlerine kadar sıyrılıp inmiş pantolonun paçaları üstünde kalan çıplak bacaklarına çoraplarından sızan kalın kanı görüyorsun. Biriktirdiği saçları tarakla tepesine yapıştıran cop gibi kapkara yüzüyle yine o çorapların hemen üstünde. Konuş ulan it diye gürlüyor. İnen sopaların basıncıyla tabanlarından fışkıran kan kapkara yüzüne bulaşıyor. Patladı öyleyse tabanların, yardılar tabanlarını. Eliyle yüzüne bulaşan kanı silmeye çalışıyor. Tam kuyruk sokumuna iniyor savurduğu tekme, inliyorsun. Tekmeler iniyor dört bir yandan, butlarına, kalçana, böğürlerine. Bağır be, rahatlarsın. Hiç ummadığın bu kısık ses başının gerisinde. Yine azarlar gibi ama babaca. Alnına basan olabilir mi? Bakıyorsun, olamaz, o olamaz. Biri elindeki sopayla tabanlarının kanını sıyırıyor. Suya sokun. Kaldırıyorlar. Kaldırıldığın yerdeki değişik kan lekeleri şaşırtmıyor seni. Yine yaşlı sıska kadın elinde bir kovayla kapıdan giriyor. Kapının sağında köşede duran yuvarlak kanepenin önüne bırakıyor kovayı. Çıkıp gidiyor. Bir yerlerden tanıyor gibisin ama nereden? Sürüyerek götürüp kanepeye oturtuyorlar. Biri ayaklarını tutup kovanın içindeki beyaz bulanık suya sokuyor. Kovanın dibinde erimeyen tuz topaklarını tabanında duyuyorsun. Bulanık beyaz su hızla kırmızıya dönüşüyor, kana kesiyor. Kanıyor ayakların. Ortadan kovaya kadar gelen kanla çizilmiş, sürünerek uzanmış çorap izlerini görüyorsun. Konuşacak mısın? Diyor kapkara yüz. Konuşur, diyor biri. Konuşacak bir şeyim yok, diyemiyorsun. Açamıyorsun ağzını, kenetlenmiş kalmış gibi. Konuşacağım demek istesen bile konuşamayacaksın öyleyse. Daha iyi. Boşuna direniyorsun diyor kapkara adam copa benzeyen yüzüyle. Çok gördük biz senin gibileri. Yere tam kovanın önüne çömelmiş. Kapkara yüzü yağ içinde. Kovayı ayaklarınla kaldırıp kapkara çirkin yüzüne yapıştırmak geçiyor içinden. Ulan kabul et sen de kurtul biz de kurtulalım. Ablak kara yağlı yüzünde umutlar var. Çenenden göğsüne damlayan kanı görüyorsun. Gömleğin kanı emiyor. Çevrendekilerde kısık sesi arıyorsun. Hiçbirinde o babacılık yok nedense. Bak sana birini getirdim. Gök gözlü sarışın Amerikalı yüzüyle giriyor kapıdan. Ardından birini sürükleyerek içeri soktuklarını görüyorsun. Yerde kanayan kararmış elini görüyorsun. Tırnaklarının yerinde kararmış kırmızı et boşlukları. Elinin tırnaklarını sökmüşler. Belki de yakmışlar. Şaşkınlıkla gök gözlü sarışının gözlerini arıyorsun. Sana bakıyor. Ayakta gülüyor. Görüyorsun diyor. Bu da senin gibiydi. Sonunda konuştu kurtuldu. Tekmeliyor yerdekini. Yerdeki 17-18 yaşlarında. Güzel yüzünü çirkinleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Ezmişler, çiğnemişler çocuğu. Konuş abi diyor yerden başını kaldırmadan. Sesinde utançlar gizli. Anlat, anlat diyor sarışın. Tekmeliyor. Abi ben 39 numara ayakkabı giyerdim. Şimdi 46 numara ayakkabı sığmıyor ayağıma. Ezberini anlamadan anlatan öğrenciler gibi. Belli değil sözcükleri bir an önce sıralayıp kurtulmak istiyor sanki. Ağlamaklı bir ses. Boy boy ayakkabı getirip denemişler de sonunda 46 numara ayağına tam gelmiş sanki. Söyle lan diyor sarışın gök gözlerini belerterek. Tekmeliyor. Konuş abi konuş da kurtul diyor yerdeki çocuk. Duydun mu diyor sarışın. Yeter diye bağırmak isteğiyle zorlayınca ağzının aralandığını anlıyorsun. Ağzının yanlarından akan kan çenenden gömleğine sızıyor. Götürün. Yerdekini kapıp sürükleyerek götürüyorlar. Ardı sıra sürünen ayakları çuvallarla sarılmış. Suçunu kabul edecek misin? İçin geçiyor. Bir uyuyabilsen, bıraksalar da bayılıyor gibisin. Suyun içindeki ayaklarında alabildiğine iğne uçları, ısıran binlerce milyonlarca karınca. Şimdi gösteririm ben sana ananın. Kaldırıp yatırıyorlar yere. Ayaklarım falakaya bağlanırken yaşlı sıska kadının yerdeki kan izlerini yine gündelik bir alışkanlık içinde bir evin içini silerkenki kayıtsızlıkla sildiğini, paspasladığını görüyorsun. Kırçıl bir önlük var üstünde. Başında kara başörtüsü. Yorgun, memur, maaşlı, dar gelirli, doymayan, kim bilir kimleri güçlükle doyurmaya çalışan, ay başlarını dört gözle bekleyen, hep borçlu, siliyor yerleri, yerdeki kan bulaşıklarını. Yılların verdiği alışkanlıkla birden beyninde, belleğinin diplerinde, gizlilerinde bir soluk ışık parlıyor, bir karanlık nokta aydınlanıyor. Sabah erkenden o iki yanı büyük akasya ağaçlarıyla örtülü yolun sağındaki bahçe kapısından giriyorsunuz. Annenin eline sıkı sıkı sarılmışsın. Soğuk, büyük kül rengi iki katlı taş yapı, bir uzun taş merdivenle çıkılan. Her sabah gün ağarırken yola çıkıyorsunuz annenle. O uzun yolları yürüyerek tüketip o taş yapıya geliyorsunuz. Sen küçüksün. 6 yaşına daha basmadığın zamanlar. Öğlen yemeklerini okulda yediriyor annen. Yoksul çocuklara Kızılay'ın verdiği aştan. Annen okulun hademesi. Zayıf, kuru, yaşlı başında kara başörtüsü. Üzerinde okulun yılda bir verdiği kırçıl önlüğü. Ayağında o her zamanki lastikleri. Kara uzun çorapları. Elindeki paspasla okulun uzun taş koridorlarını siliyor, paspaslıyor annen. Birden tabanına inen ağır bir vuruşla sarsılıyorsun. Gök gözlü sarışın vuruyor, soyunmuş, çıkarmış ceketini, yeleğini. Kısa kollu duman renkli gömleğinden taşan sarı parlak kıllarla örtülü iki kalın kolun ucunda kalın uzunca bir odun. İskemle bacağı gibi bir şey. Kaldırıyor, vuruyor tabanlarına. Dayanılır gibi değil, dayanamayacaksın. Öldürecekler seni belki. Gömleği tabanından sıçrayan kanlarla koyu koyu lekeleniyor. Aldırmıyor. Ulanca gücüyle vuruyor. Kıracak kemiklerini, anlıyorsun. Yaptığı bu işten garip bir tad aldığı yüzünün çizgilerinden belli. İşini seviyor. Bir coşkuyla vuruyor. Cinsel bir istekle. Yabanıl, iri bir hayvan gibi. Avının üzerine parçalamak amacıyla atlayan aç bir hayvan gibi tıpkı. Kafasında gezinen kan tadına bir an önce erişmek için çenelerini, korkunç sivri dişlerini avının etine geçirmeye hazırlanmış bir hayvan. Bağır, çok çok bağır, bağırmak rahatlatır seni, hadi benim çocuğum. Anacığım diye bağırmakta olduğunu, olanca gücünle bağırmakta olduğunu neden sonra anlıyorsun. Bütün gövdesiyle indiriyor. Dayan çocuğum, sakın konuşayım deme, bir kere konuşmaya başladın mı? Bütün gücünle bağırıyorsun. Artık tabanlarında acı duymadığını biliyorsun. Acının çok ötelerindesin. Bir aşkınlık içinde. Vuruşlar artık tabanlarında değil, olduğu gibi beyninde patlıyor. Gök gözleri coşkuyla parlıyor. Kara yüzünün yağlı derisi kan içinde. İnsanlıktan çıkmış bu duygusuz garip yaratığı şaşkınlıkla izlemekten alamıyorsun kendini yine de. Boğazını yırtan çığlıklar içinde. Duruyor sonunda, soluk soluğa. Kanlı kara yüzüyle gülümsüyor. Gülümseyebiliyor. Gülme yeteneği var. İnsan gülen hayvandır diyor içinde bir bilge. Alnında domuran kanla karışık terleri kolunun yoğun sarı kıllarına silip emdiriyor. Tabanlarının yanlarından aşağıya sarkmış bir şeyler ilişiyor gözlerine. Demek çoraplarını bile parçaladı sonunda. Belki de vurduğu kalın sopanın parçalarıdır, lifleridir. Ama değil, çorapların olabilir bunlar. Dizlerine doğru sızıyor kan. Biri çoraplarını çekip çıkarıyor ayaklarından. İşte o zaman... Çıplak, beyazlaşmış kan içindeki şiş ayaklarından sarkan parçaların tabanlarının yırtılan kalın derileri olduğunu korkunç bir yılgıyla anlıyorsun. Gözlerini yumuyorsun. Anacığım, yeniden başlıyor. İnen sopaların artık çırılçıplak etini de geçip kemiğe dayandığını biliyorsun. Ölecek misin? Ölecek misin? Bir ölebilsen, ölüm korkunç değil, hiç değil, kurtarıcı daha çok. Hiç olmazsa konuşmadan, konuşmamışken, yarı ölü sayılırsın artık nasıl olsa. Kurtulsan bile hiçbir zaman eski sen olamazsın artık. Bitti. Bitti her şey. Bittin. Daha da kötüsü, işte o arada sen onulmaz acılar, yılgılar içinde çığlıklarla boğazını yırtarken biri kalınca bir sopayı kıçına tam orana yaklaştırıp tutuyor. Yapmayın, hayır yapamazsınız, bunu yapamazsınız. Sürekli olarak bastırıyor. İyi ki pantolonun üzerinde ama bastırıyor. Ayaklarına, kemiklerinin üzerine inen odunun vuruşları altında kıpırdamaktan bile korkuyorsun. Kıçının yırtılan sesini vuruşlar arasında duyuyorsun. İşemek, dışarı çıkmak, bağırsaklarını boşaltmak duygusu içinde direniyorsun. Direniyorsun, sonra hızla çığlıklar arasında bağırarak boşalıyorsun yine. Anacığım! Kesin ulan, beceriksiz herifler, konuşmadan öldüreceksiniz çocuğu. Koyu gözlüklü, dünkü, tepesi açık olan. Yeter çözün! Ayakların yine tuzlu su dolu kovada. Başını bile tutamıyorsun. Öldüremediler. Yaşıyorsun. Öylesine bir yerdesin ki istediklerini kabul bile etsen değişecek bir şey kalmadı. Bittin. Haşat ettiler seni. Bu ayaklar taşır mı? Taşıyabilir mi ki seni? Kovanın içi kanla dolu sanki. Ağır, dalgalı bir kanın içinde ayakların pembe pembe, parçalanmış deriler yanlarda yüzgeçler gibi açılıyor. Hiç olmasa bayılmalıydın. Kara örtülü kadın yine ortalarda. Anacığım, bu kadar duygusuz olamaz. Anacığım, Bakmıyor. Yine olağan, gündelik işine dalmış. Paspasın sapını kupkuru karnının ortasına dayamış. Bir gidiyor, bir geliyor odanın ortasında. Anacığım, duymuyor mu? Sağır mı kulakları? Konuşacak mısın? Şu karşında çömelmiş, sana soru soran cop gibi kapkara kan içindeki yüzün, sana sorduğu soru bile uyarmıyor onu. Konuşabilirsin oysa, artık konuşabilirsin. Konuşup konuşmayacağını bile merak etmiyor. Sıska kemikli elleriyle paspasın sapının ortasından tutmuş, görevini yapıyor. Ayağında lastikleri, anacığım, yerleri iyice sildi. Yerdeki bütün kan izlerini kaldırdı ortadan. Kanlı, parçalanmış çoraplarını aldı. Sızan kan temizlediği yere damlamasın diye bir elini altına tutuyor, gidiyor. Anacığım, kapıyı dışarıdan kapatıyor. Anacığım, yemyeşil bir suyu kan içindeki gömleğine, kan içindeki dizlerine kusuyorsun. Üzerine yattığın kolun omzundan kopmuş gibi, kocaman, çürümüş, içi boşalmış kof bir kütük gibi bir boşlukta uçuşuyor. Öbür elinle uyuşmuş, mantarlaşmış kolunu karnının üstüne çektin. Binlerce iğne batırılıyor, kanın yürümeye başladığı yerler noktalanarak kızışıyor, sancıyor. Kurumuş bir ağaca öz suyuruyor. Kolun omuz başından parmak uçlarına kadar her noktasıyla bir ayrı doğum sancısı içinde. Gelen ekmekleri dolaba yerleştiren koğuş nöbetçilerin gürültüleri var koğuşta. Nuri'nin yatağındasın. Gılay Nuri bir şeyler anlatıyordu sana. Sinop mapushanesini anlatıyordu. Biraz kaykılarak uzunca bir oturmuştun yatağa. Sonrası birdenbire belirsizlikti. O erime içinde dibi görünmez karanlık bir çukurun kaygan toprak duvarlarına yapışmıştın. Yukarıdan görünmez eller uzanıyor, tutunduğun, güçlükle durabildiğin yerden seni koparmaya çalışıyordu. Tutunduğun kaygan, kaba toprak parçası ile birlikte duvardan kopup düşüyordun karanlık boşluğa. Bu düşüş sırasında nasıl oluyor yine tutunabiliyordun toprak duvarın bir yerlerini. Yukarıdan uzanan eller yine itiyordu seni aşağılara. Yine kopuyordun, düşüyordun, boyuna düşüyordun, döne döne düşüyordun. Düşe tutuna geçen 2 saatlik delice bir uykudan seni uyandıran üstüne yattığın kolunun sancılı kamaşması olmuştu. Kalktın. Avluya çıkarken terzi odasının kapısına dayanmış duran sarışın Nuri buyur edince kıramadın girdin içeri. Günlük işini bitirmiş, yarısı kolaylanmış bir günün geri kalan saatlerini öldürme tasarıları kuruyor olmalı kapıda. Hiç yüz verdiğin yok bize. Ona bunu söyleten Glay Nuri ile birlikte görülmen, anlıyorsun. R'leri söyleyemeyişine, yuvarlayışına daha alışamadın. Yeni konuşan bebeler gibi, yadırgıyorsun. Çok ağır konuşması da belki R'leri, R'li sözcükleri düşündüğünden, az kullanmak isteyişinden. Sigarasız oluşun, uzattığı sigarayı vazgeçilmez kılıyor. Gözlerim mi şişmanım öyle geliyor. Uyumuş kalmışım. Tatarlık var mı biraz? Var, tatarlık var biraz. Annem Tatardır, babası Kafkasya'dan gelmiş zamanında. Yalan oysa. Tatarlıkla hiçbir ilgin yok. Olsa ne çıkar? Oralara gittin mi hiç? Nerelere? Kafkasyalara filan. Yo, gitmedim. Bu da sarışın Nuri'nin kurnazlığı. Gitmek ister misin? Yo, hiç düşünmedim. İçinden çıkamayacağını anlıyor, konuyu değiştiriyor. Ha, defterime bir şeyler yazar mısın? Ne defteri? Eğilip 1000 yıllık dikiş makinesinin altından bir yerlerden kahverengi cilt kapakları kabarık, yumuşacık, ortasından kilitlenen bir defter çıkarıyor. Sevdiğim arkadaşlar benim için bir şeyler yazar bu deftere. Kendi şiirlerim de var içinde. Sen şiir de mi yazıyorsun? Önemli bir şeyler yapıyor olmanın budalaca gururu içinde başını sallıyor. Küçücük bit kadar bir anahtarı kilidin deliğine sokup çeviriyor, sessizce açılıyor kabarık defter. Karıştırıyor, elleri kocaman. Sağ elinin baş parmağında düşen bir tırnağın yerine gelmiş kısacık, enli, kalın, bal mumu görünüşünde kemikleşmiş garip bir tırnak var. Önce sayfaları çevirip kendi bakıyor. Defterine büyük önem verdiği belli. Yarıyı biraz geçince duruyor, iyi açılsın, açık dursun diye 2 yaprağın birleştiği yeri avucunun kalın ayası ile eziyor. Uzatıyor. Bu sayfaya yaz, diyor. Soldaki sayfada yapıştırılmış renkli bir kartpostal. Önde büyüyecek bir ağaç, döne döne incelip uzaklaşan toprak bir yol. Uzakta geniş bir ova, ötelerde gölgeli dağlar. Yanındaki sayfaya, diyor. Sayfalar çiçekli süslerle çevrelenmiş. Çizgisiz, beyaz, temiz bir sayfa. Hemen şimdi mi? Sen bilirsin, orası sana kalmış. Akşama yazsam? Olur, akşama yaz. Defter sende kalsın ama kimseye gösterme. Peki ne yazacağım? İçinden ne gelirse, şiir, türkü, sen ne yazarsan artık. Defterin başındaki kabarık yaprakları şöyle bir akıtıyorsun parmaklarının arasında. Bakabilir miyim? Bak bak. Resimler, yazılar birbiri ardınca fısıltıyla akıveriyor. Defteri kapatıp baştan açıyorsun. İlk sayfada ilkel bir el yazısı. Oturduğu yerden uzanıp görmeye çalışıyor. Benim o şiir. Sesinde alçak gönüllü görünmeye özenen bir gurur gizli. Sesli okuyorsun. Lütfen biraz dikkat et. Kirlenmesin defterim. Yazdığım bu şiirler gamlı hayatım benim. Altında da kocaman bir yazıyla bunu yazan Nuri. Bu dörtlüğün altına üstüne tükenmez mavi kalemle küçüklü büyüklü üçgenler çizilmiş yan yana, içleri boya kalemleriyle doldurulmuş, yeşil, mavi, kırmızı. Sayfayı çeviriyorsun, arkası boş bırakılmış, yandaki sayfanın üstünde vesikalık bir fotoğraf yapışık. Sen misin bu? Sensin. Benim. Fotoğraftaki Nuri'nin sarı uzun saçları dalgalı, alnının ortasına bir tutam saç özenle dökülmüş. Bıyıkları var, uçları sivri, kıvrık. Nuri fotoğrafta biraz şöyle yan durmuş, fotoğrafçının numarası olsa gerek. Yüzünde o pütür pütürler yok, fotoğrafı çeken öylesine temizlemiş, öylesine kabaklaştırmış ki Nuri'yi yüz çizgilere bile kalmamış. Ağda yapılmış kadın bacağı gibi, fotoğrafın altında bir dörtlük. Doğru yanlış diyerek çizmeyin defterimi, harcadığım bunca emek boşa gitmesin değil mi? Bu şiir de benim. Artık dayanamıyor, kalkıp yanına geliyor, başına dikiliyor. Kim bilir kaç bin kere baktığı defterine bir kere de seninle, senin gözünle bakacak. Şiir de yazıyorsun demek. Ara sıra içimden gelince. Sayfayı ucundan özenle tutarak çeviriyorsun. Renkli bir dergiden kesilmiş bir kadın resmi. Yabancı olduğu belli. Kim bu? Bir yıldız. Ne işi var burada, arkadaşın mı? Nerede abi? Bir yerden kestim, hoşuma gitti. Çeviriyorsun. Bir yıldız daha. Gözleri baygın, etli butlu, aralık dudakları ıslak, gür saçları bir gözünü örterek dökülmüş omuzlarına. Bizden olduğu belli. Altında bir de şiir. Sakın hiç ağlama olur mu anne? Eğer ben ölürsem bu genç yaşımda. Baştaki harfleri yukarıdan aşağıya doğru oku bakalım ne olacak? Okuyorsun. Sevgilim. Vay be, bu da senin mi? Benim, diyor. Çocuk gibi seviniyor kocaman Nuri. Utanmasa ellerini çırpacak. Sayfaları atlayarak çeviriyorsun. Birden mavi bir yürek resmi geçiyor. Arayıp buluyorsun. Kırmızıyla çizilmiş uzunca bir yürek, içi maviyle doldurulmuş. Tam ortasında yüreğin şöyle yazmış Nuri. Yüreğimdeki yaradan daha derin olacak. Ne demek bu? O da öyle işte. Yüreğinin üzerine yine mavi tükenmez kalemle sonradan iki çapraz çizgi çekilmiş. Uçlarının sivriliğine bakılırsa ok bunlar. Yüreğine oklar saplanmış Nuri. Ok bunlar. He, ok. Resmin altına kalın, dalgalı uzun çizgiler çekilmiş. Üstünde de üç tane göze benzer bir şeyler var. Önce büyüyecek yuvarlaklar çizmiş Nuri. Yuvarlakları ince, upuzun kirpiklerle çevirmiş, kibrit kalınlığında kirpiklerle yuvarlakların ortalarına birer küçük yuvarlak daha koymuş. Bunlar göz bebekleri olabilir. Hemen üstlerine de küçük birer yay, bunlar da kaşlar olmalı. Gözlerden birini maviye, birini yeşile boyamış. Göz bunlar da değil mi? Göz. Çeviriyorsun. Bir fotoğraf yine. Tanımadığın bir yüz. Kara başlı, kara gözlü, kara bıyıklı egemen biri. Kaşları birbirine bitişik. Bu kim? Boyacı Nuri. Bizim arkadaş olur. Şimdi Adana'da yatıyor. Fotoğrafın altına Boyacı Nuri şunları yazmış Nuri için. Susuz çeşmeden su dolmaz. Musluğu altın olsa bile. Düşenin dostu olmaz. Kendisi arslan olsa bile. Hemen altında da bozuk bir tümce. Bunu yazan şanlı hükümdar mahkum arkadaşa bir hatıra. En altta da kocaman yazılarla bir adres. Konya, Karaman, Kazım Karabekir ilçesi, Konyalı Nuri Boyacı, imza. Böylece sürüp gidiyor. Defteri kapatıyorsun. Alıyorum defteri. Olur. Olur'un reisi yine yok. Bir de fotoğrafın varsa, diyor, sayfanın üstüne yapıştırmak için. Ellerini kaldırıp sanki kendini gösteriyorsun. Yok, diyorsun. Bir şeyim yok. Böylece alıp getirdiler beni. Anladığını başıyla belirtiyor. Olsa verirdim. Sıkıldın sen. Belli etmemeye çalışıyorsun. Yazabilirsen biraz sonra getiririm belki. Olmazsa gece yazarım. Tamam, diyor. 7-8 yaşlarında bir çocuk saflığı içinde yazılmış ilkel şiirlerle dolu defteri kolunun altına sıkıştırıp çıkıyorsun. Avlu sıcak. Hemen herkes orada. Güneş avlunun yarısından çekilmiş. Güneşte dolaşanlar az. Belden yukarıları çıplak, güneşin son tadını çıkarıyorlar. Herkes gölgeye sığınmış. Ayakta duracak yer yok. Tıkış tıkış. Güneşe karşı duvar dibinde bir yer buluyorsun. Elindeki defteri yere koyup üzerine oturuyorsun. Önünde dolaşanlar var. Bu yüzden ayaklarını uzatamıyor, karnına çekiyorsun. Hemen herkesin elinde bir tesbih. Sarılı, kırmızılı, yeşilli, morlu tesbihler. Güneş oldukça yatık. Yüksek duvarların üstünde tel örgülerin arasına sıkışıp kalmış gibi. Tutuklu bir güneş, bitkin. Ötesinde açık mavi, dümdüz, lekesiz bir gökte süt beyaz bir yarım ay. Biri çıkmış oraya, o açık mavi atlasa, elindeki süt şişesinin ağzını sürmüş, sütün kaymaklı bulaşığı kalmış orada. Arkadaşlar! Kıdemli Nuri avluya açılan kapının ağzında. Bütün yüzlerin kendisine dönük olduğunu görmenin tedirginliği içinde. Bundan anlatılmaz bir tat aldığı da gözlerindeki parıltılardan anlaşılıyor. Sarışın Nuri de yanında. Arkadaşlar, idarenin emri, saçlar kesilecek. Avludan bir uğultu yükseliyor. Kıdemli'nin yüzünde sözde yatıştırıcı bir gülümseme bulaşığı. Sarışın Nuri Kıdemli'nin kulağına eğilip bir şeyler söylüyor. Arkadaşlar! Bu kez konuşan Sarışın Nuri. Sesi cılız çıkıyor. Kimsenin onu aldırdığı yok. Kıdemli'nin yüzü birden karışıyor. Kesin lan tantanayı! Elinin yanındaki demir kapının ortasını güm güm vuruyor. Kesin dedim! Uğultu kesiliyor. Cazgırlık istemem! Avludaki bütün başlar eğik. Kimse üstüne alınmıyor. Dinleyin! Kıdemli'nin sağladığı suskunluğa Sarışın Nuri daha da sarışınlaşan yüzüyle reyleri yine sile sile konuşmaya başlıyor. Arkadaşlar, bu saç konusu bildiğiniz gibi idarenin emriyle. Bugün bütün saçlar kesilecek arkadaşlar. Saç kesilir yine uzar arkadaşlar. Saçın kökü bizde. İki berber getirdik arkadaşlar. Şimdi içeride, şurada koridorda kesecekler. Demek ki arkadaşlar, şimdi sırayla hepimiz arkadaşlar akşam yemekten önce saç yoklaması yapılacak arkadaşlar. İdarenin emri arkadaşlar, emir emirdir arkadaşlar. Emirlere uyalım. Kıdemli atılıyor. Bak, yemekte saçını kestirmemiş birini görürsem, tamam mı? Sarışın Nuri'nin fısıldadıklarını duymak için başını eğiyor, dinliyor, başıyla hak veriyor ona. Önce ben kestireceğim saçımı arkadaşlar, tamam mı? Avludan birkaç alaycı şakşakla birlikte yükselen uğultunun içine anlaşılmaz sövgüler, gizlenmiş sinik yuhlar karışıyor. Kıdemli gidecekken yüzü al al olmuş dönüyor, diyecek bir şey bulamıyor, kapıdan içeri giriyor. Mırıldanmakta olduğun türküyü kesip şaşkınlıkla çevreni göz atıyorsun. Kimse seninle ilgili değil. Altından defteri çekiyorsun. Beton sıcacık, içine işliyor. Sarışın Nuri'nin sana ayırdığı sayfayı açıp yazmaya başlıyorsun. Sarışın arkadaşa, işte sana mapushane türkülerinin en güzellerinden biri. İçinden geleni yaz demiştin. İçimden bu türküyü söylemek geldi birdenbire. Defterine de bu türküyü yazıyorum. Mahsus maal dedikleri zindanda kalıram, kalıram dostlar yandadır. İki elleri kızıl kandadır kanda. Ölürem, ölürem aklım sendedir. Artar eksilmeyi zindanlarda. Kolay değil derdim ucu derinde. Hunhan ırmağında, kara burunda. Vururam, vururam öfkem kındadır. Dirliğim, düzenim, umudum canım. Solum, sol tarafım, cümle varlığım. Benim beyaz unum, ak güvercinim. Bilirem, bilirem gelen gündedir. Kapattığın defterde yazdıklarına bir daha göz atmak isteğiyle sayfaları bilinçsizce çevirirken birden düzgün bir el yazısıyla yazılmış bir sayfanın altında geçen ad şaşırtıyor seni. Efendi Nuri. Bu her Allah'ın günü tam 2 saat hızlı volta atmaktan 8 yıldır bıkmayan adam. Karışmış sayfaları geri çevirip Efendi Nuri'nin yazdıklarını ilgiyle okuyorsun. Yolumuz uzun arkadaşım. Çok uzun, karanlık bir yer altından geçiyoruz. Bu geçidin sonunda biliyorum, güneş duruyor. Gerçek aydınlığın güçlü kaynağı.